Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 25 Mart 2022 günlerden Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Ukrayna krizi büyük ölçüde damgasını vuruyor dünya çapındaki gelişmelere. Aktarmaya çalışacağım önümüzdeki dakikalarda hem Ukrayna'da sahadan gelişmeler, yapılan açıklamaları, hem de küresel düzeyde yankılarını, Rusya Federasyonu bu müdahalesinin. Rusya'dan açıklamalar var. NATO zirvesi, G7 zirvesi, AB zirvesi. Amerika Birleşik Devletleri Batı Avrupalı ortaklarıyla birlikte hem siyasi hem ekonomik anlamda bu krizin etkileriyle ilgili alacakları önlemlere dair pek çok mesaj verdiler. Amerikan yönetiminin, Pentagon ve bir takım sivil vakıfların, ki aralarında Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait fon da bulunuyor. Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili Rusya'dan yeni iddialar var. O detayları da aktaracağım. Amerikan tarafı, özellikle NATO, Rusya'nın kimyasal silah, biyolojik silah kullanabileceğine, kitle imha silahı kullanabileceğine Ukrayna'da yönelik iddiaları dile getiriyor. Rusya Federasyonu BM'ye bağlı OPCV onaylı bir biçimde bu silahlardan kendilerinin arınmış olduğuna 5 yıl önce dikkat çekiyor, ama Amerika'nın bu süreci henüz çeşitli gerekçelerle tamamlamadığını söylüyor. Dolayısıyla kim bu silahları kullanabilir sorusu akla düşüyor bir kez daha. Aktarmaya çalışacağım notları, hem zirve notlarını, hem bütün dünya çapında pandemiden çıkışta enflasyon, enerji krizi, Avrupalı liderlerin, özellikle Putin'in rubleyle doğalgaz satılması talimatı sonrası endişeleri, yaptıkları açıklamalar gündemin başlıklarını kaplıyor. Türk dış politikası da tabii bu bağlamda öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katıldı. Orada verdiği mesajlar, dönüşte verdiği mesajlar ara bulucu ve tarafsızlık pozisyonuna işaret ediyor. Yine aynı şekilde Çin'den yapılan açıklamalar dikkat çekici. Özellikle dünya ekonomisiyle ilgili ve Amerika'nın ithamları, suçlamaları, yaptırımlarıyla ilgili. Çin Dışişleri Bakanı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Pakistan toplantısı sonrası Afganistan başkentine gitmesi, oradan Hindistan'a geçiyor olması, bugün itibariyle yanlış görmediysem ziyaret çok dikkat çekici. Hindistan'la Çin arasının ne kadar açık olduğu düşünülürse, bunun notlarını da aktarmaya çalışacağım. Bugün programın ikinci yarısında 21. Yüzyıl Enstitüsü'nden Ünal Atabay'a bağlanacağız. Konuğum olacak kendisi. Hem Avrupa'nın bu krizde aldığı NATO zirvesi, G7 zirvesi ve AB zirvesinden çıkan sonuçları, Ukrayna sahası Ukrayna krizi itibariyle, hem de Türkiye'nin krize çekilme çabalarını değerlendireceğiz. Kendisinin değerlendirmelerini daha doğrusu alacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Yine internet üzerinden Voice CDN üzerinden bizi, Twitter hesabımdan ben de paylaştım. Linki tıklarsanız oradan bizi dinleyebilirsiniz. Maalesef geri kalanlar Batı'nın karartması altında, henüz aşılabilmiş değil. Ama buralardan bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksene. Evet, özellikle Batı istihbaratı bağlantılı hesaplardan Ukrayna sahasında Rusya'nın yenilmekte olduğu iddiaları dile getiriliyor. Bunu tabii kıyaslama imkanımız maalesef çok olamıyor bu karartma nedeniyle. Fransız Savunma Bakanlığı'na mal edilen bir haritaya göre Rusya ordusu geniş çaplı bölgeleri kontrolüne almış gibi gözüküyor. Açıklamalar yapıyorlar. En son büyük bir yakıt deposunu Ukrayna ordusunun bütün ülkenin diğer bölümlerine aktardığı yakıt deposunun kalibr füzeleriyle vurulduğu açıklaması vardı. Sahadan pek çok askeri hedefin seçildiği anlaşılıyor. İlk kez savaş esiri değişimi gerçekleştirilmiş. Ukrayna Başbakan Yardımcısı da açıkladı bunu. Rusya tarafından da esir takası yapıldığı doğrulandı. Bunun dışında tabii dikkatler Ukrayna'nın güneyde Karadeniz kıyısındaki Mariupol kentinde son 24 saatte 600'den fazla insanın tahliye edildiğini Rusya duyurdu. Tabii orada Azak taburu denilen neonazi birlikleri şehir savaşına işi çevirmişlerdi. Çıkanların tanıklıkları da buna işaret ediyor. İnsanları, insan etini kendimize koruma kalkanı yaparak savaşacağız dediklerini aktarıyorlar. Gerçekten çok dehşet verici. Hani tabii Orta Doğu'da da pek çok şey tanıklık etmiştik ama düzenli Ukrayna ordusunun parçası olduğu için Azak taburu tabii böyle bir tutum takınmalarından şikayetlerini dile getiren çok sayıda söyleşi yayınlanıyor. Tabii Batı medyasında değil, onu belirtmek gerekiyor. Bir de %70 civarı görüyorum ama tabii tam net olarak vermek mümkün değil. Kent, Mariupol kent yönetim binasının ele geçirildiği yolunda az bir yer kaldığı yolunda da bir takım bilgiler, iddialar diyelim şimdilik geliyor. Yabancı savaşçılar tabii Ukrayna yönetiminin çağrısıyla Britanya'dan, ABD'den çok sayıda paralı askerin Ukrayna sahasına gittiği iddiaları vardı. Yine bu konuda İskender füzeleriyle bunların hedef olduğu, Rusya tarafı bunların hedef olmaya devam olacağını Kiev yakınlarında bu sefer yanılmıyorsam, doğru tespit edebilirsem sahadan bilgi, askeri düzeyde kanaat geliştirmemizi sağlayacak bilgi edinmenin çok zor olduğunu belirtmek gerekiyor. İnsani durumla ilgili BM Genel Kurulu Rusya karşıtı bir kararı kabul etti. 5'e karşı 140 oyla. Tabii 193 ülke olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Çekimser kalanlarında olduğu anlaşılıyor. İnsani krizi tabii önlemek Amerika'nın geçmiş işgallerinde hep bir şekilde BM'den insani krizi dikkate alarak insani yardımlar, sivillerin savaş ortasından çıkartılması gibi önlemler alınmıştı. Bu sefer neden alınmıyor diye bir soru yöneltmek gerekiyor. Amerika'nın müdahaleleri ve operasyonları da BM onaylı değildi. Bunu da anımsamak gerekiyor. Rusya buna biraz tepki gösterdi. BM daimi temsilcisi Vasily Nabeznia, Ukrayna'ya dair karar tasarısını genel kurulda kabul edilen sözde insani diye nitelendirmiş durumda. Bugün Rusya'dan açıklamalar var. Birazdan aktaracağım NATO zirvesi, AB ve G7 zirvelerinden çıkan notları size ama Rusya lideri Vladimir Putin'in bu operasyon müdahale diye anıyor Rusya tarafı. Bu yüzden Rusya'ya, Ruslara ve Rus kültürüne yönelik Batı'da ırkçılık boyutlarındaki tavırları eleştiren bir açıklama yaptı. Büyük Rus bestecileri Çaykovski, Şostakoviç, Rahmaninov'un eserlerinin konser programlarından çıkarılması dahil olmak üzere Rus kültürüne yönelik Batı'da yapılan saldırıların Nazi Almanya'sında Berlin Üniversitesi önünde kitapların yakılmasına benzetti Vladimir Putin. Sergey Lavrov'un açıklamaları oldu yine. Rusya Dışişleri Bakanı'nın NATO zirvesi değerlendirmeleri. Hitler Almanya'sının geçmişte Rusya'ya, Sovyet Rusya'ya karşı kullandığı topyekün savaş teriminin Batı'da kullanıldığını ve hibrit savaş ilan edildiğini öne sürdü, söyledi. Bunun böyle bir saptama yapıyorlar. Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler. Böyle algılandığını ortaya koydu. Rusya izole edilemez, çok sayıda dostumuz, müttefikimiz, ortağımız var dedi. BM kararlarını etkilemek için kışkırtıcı bir propaganda savaşı yürüttüğünü söyledi. Pek çok ülkenin muazzam bir baskı altında olduğunu söyledi. Ukrayna yönetiminin ise nükleer silah arzularından endişelerini dile getirdi. Tabii bu askeri biyolojik programı Ukrayna'daki Pentagon'un buna dair 30 kadar laboratuvarla ilgili kaygılarını yineledi. Dmitri Peskov'un, Kremlin sözcüsünün aynı şekilde dünya düzenindeki erozyonun Amerika ve NATO'nun Belgrad'ı bombalamasıyla başladığı anımsatması vardı yaptığı açıklamalar arasında ve o da Rusya ve NATO arasındaki romantik dönem artık geride kaldı diye bir açıklama yaptı efendim. Rusya Dışişleri Sözcüsü, Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova'nın açıklamaları ise Ukrayna ile müzakerelerle ilgiliydi. Ukrayna yönetiminin kendi iradesiyle bir müzakere yürütemediği saptaması yapıyor. Video konferans yoluyla devam ediyor. En büyük engel Kiev'in bağımsız hareket etmemesi vurgusu var Zaharova'nın açıklamaları içerisinde. Dünyayı da özellikle şimdi Madrid zirvesi yapılacak, olağanüstü NATO zirvesi yapıldı ama asıl Madrid'de olacak, Rusya karşıtı histeriyle silahlanma harcamalarını Batı'nın körüklediği vurgusu var burada açıklamalarda. Şimdi Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere para akışına Merkez Bankası sınırlama getirmiş durumda en son ruble kararından sonra. Fakat en çok da Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna ile derin ilişkileri, ki bunlar geçmişte komplo teorisi olarak reddediliyordu Amerikan ana akım medyasında, artık yapılan açıklamayla onaylanmış durumda, komplo olmaktan çıktı. Peki detayları ne buna dair? Rusya tarafının iddiaları var, gerçekten kaygı verici. Radyolojik Kimyasal Biyolojik Koruma Birliği şefi Igor Krylov bir basın toplantısı açıkladı. Basın toplantısıyla açıkladı. Ukrayna'daki ABD'nin kamu kurumları dahil Ukrayna'daki biyolojik tesislerin etkileşim şemasını koydu. Hunter Biden'ın yönettiği Rosemont Seneca isimli yatırım fonunun faaliyetlerinin finansmanıyla ilgili 2.4 milyar dolar tutarında tutarı veriliyor burada. Black and Veatch isimli bir başka şirket var. Pentagon bu biyolojik laboratuvarlar için dünya çapında ana ekipman tedarikçisi, bir de Metabiota isimli bir yüklenici. Yakın ilişkiler burada görülüyor ve George Soros Vakfı programın uygulanmasında doğrudan yer alıyor iddiasında bulunuyor. Bu Los Alamos meşhur dizilere konu olmuş, Amerika'nın Manhattan projesinden bildiğimiz atom bombasının geliştirildiği merkezle ilgili. Bu programın ana küratörü ifadeleri yer alması dikkat çekici. Yani Pentagon'un tam kontrolü altında bir sivil program ve bu biyolojik numuneler alınması, tehlikeli biyolojik ajanların seçilmesi yer alıyor. Kapsamlı belgeler açıkladılar. Çok dikkat çekici ve kaygı verici. Tabii bununla ilgili Rusya tarafı Hunter Biden'a ait vakfın biyolojik laboratuvar finansmanında yer alması dahil olmak üzere bu konularda açıklama talep ettiklerini söyledi. Çin Savunma Bakanlığı da Amerika'nın Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları görmezden gelinemeyecek güvenlik riskleri barındırıyor şeklinde bir açıklama yaptı efendim. Bu da dikkat çekici bir başka mesele. Evet, şimdi Amerikan tarafı ve Batı'ya gelelim. ABD Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın tüm üyelerine yaptırım kararı almış durumda. Bir yandan Moskova Büyükelçisi Amerika'nın John Sullivan Rus medyasına konuşmuş ve ilişkileri eninde sonunda normalleştireceğiz. Hani mutlaka olacak, yani herhalde Rusya'da iktidar değişince olacak demeye mi getiriyor bilmiyorum ama ABD ve Rusya'nın korkunç kitle imha silahları dahil en temel güvenlik sorunlarını istişare etmeye devam etmesini önemli buluyorum diye bir açıklama yaptı. Bu tabii Rusya tarafından gelen iddialar düşünülürse daha da dikkat çekici. Direkt hat kurmayı umduğunu da söylemiş Amerika'nın Moskova Büyükelçisi. Henüz tam manasıyla, bir takım diplomatlar sınır dışı edilse de ilişkiler tam manasıyla kopmuş değil. Fakat ABD, AB ve G7 zirvesi Joe Biden'ın bu kriz sonrası ilk Avrupa ziyaretinden mesajlar Batı'dan Rusya'ya, sert mesajlar çıktı. Zelenski tabii zirveye katıldı, dün aktarmıştım size. G7 ülkelerine, Batı ülkelerine işte Rusya'yı GPS'ten ayırma dahil olmak üzere, silah yardımı dahil olmak üzere pek çok çağrıda bulundu. Hatta işte CNN'e bakılırsa, CNN International'a, Amerika her gün 500 Stinger ve Javelin füzeleri sevk edecek. Böyle bir talep var ortada sevk etmesi için. Gerçekten bir çatışmaları bitirmemek için uğraştıkları anlamına geliyor. Aynı zamanda bu sistemlerin çoğu da Rusya tarafının eline geçmiş durumda. Dün Jens Stoltenberg, ki görevi bir sene uzatıldı, NATO Genel Sekreteri açıklamada bulundu. En başta işte tabii Ukrayna NATO üyesi değil ama Doğu kanadını güçlendirme kararı çıkmış gözüküyor NATO zirvesinden. Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Slovakya'ya 4 muharebe grubu konuşlandırılacak. Gerçi Bulgaristan'dan ben çatlak sesler çıktığını gördüm ama sonuçta NATO üyeleri olduğunu anımsamak gerekiyor. Askeri harcamaların finansmanını artırıyoruz dediler. Aynı zamanda ortak bildiride verilen mesajlar var. Bu mesajlarda Rusya'nın iddialarına tam zıt olarak NATO müttefiklerinin kimyasal ve biyolojik silah kullanmaya hazırlanmaya suçlayarak bahane yaratıyor Rusya söylemi var. Şimdi tabii burada dikkat çekici bir bilgiyi hatırlatmakta fayda var. Birleşmiş Milletler'e bağlı kitle imha silahları ile ilgili dünya çapında denetimleri yürüten OPCV'nin açıklamaları 2017 senesi itibariyle Rusya Federasyonu'nun daha önceki anlaşmalarda verdiği sözleri yerine getirdiği ve bu kitlema silahları stoğunu yok ettiği yönünde. Yani bu anlamda OPCV'den onaylı bir aklanmışlığı var. Amerikan tarafı henüz bunu tam olarak yerine getirmemişti. Bunu da açıkça zaten söylüyorlar çeşitli lojistik vesaire gerekçelerle. Dolayısıyla bu silahlar kimin elinde sorusu çıkıyor. Biden da tekrarladı bunu. Eğer Rusya kullanırsa tabii ki karşılık vereceğiz diyor ama kaynaklar kimin elinde sorusu. Kim bunları geliştiriyor? Neden Ukrayna'da 30 tane böyle laboratuvar çıktı? Neden Pentagon bunlara yatırım yaptı? Neden Biden'ın oğluyla, oğlunun fonuyla alakalı şeylerden bahsedebiliyoruz? Hakikaten bu sorulara kimse de sormadı galiba Amerikalı gazeteciler, çünkü daha ziyade dünya savaşı çıksın diye uğraşıyorlar sorularıyla. Çok dikkat çekici. Tabii Biden'ın açıklamaları içerisinde Çin'e yönelik tutumlarına dair sert mesajlar vardı. O da dikkat çekiciydi. Çin'e Rusya'ya yardım etmesi halinde başına gelecekleri çok açık bir şekilde anlattım. Anladıklarını düşünüyorum dedi. Çok sert bir söylem kullandı. Bir yandan da Çin'e ekonomi sopası salladığını görüyoruz Biden'ın. Çin'in de ABD ve Avrupa ile ekonomik büyümeyi düşündüğünü biliyoruz. Eğer yardım ederse Rusya'ya kendini zor duruma düşürecek şeklinde. Hani Çin'in de ekonomik olarak Avrupa'ya bağlı olmasından yola çıkarak sopa gösterdiği söylenebilir. Rusya'nın G20'den çıkartılması gerektiğini ve yerine Ukrayna'nın alınması gerektiğini söyledi. Bu da enteresan hakikaten. Çin G20'den Rusya'nın çıkartılamayacağını açıkça dile getirmişti. Ukrayna'nın da öyle bir ekonomisi yok zaten. G20'de gelişmiş 20 ülke arasında Ukrayna'nın ne işi var diye de sormak gerekiyor elbette. Şimdi bir yandan bu zirveler sırasında en başta G7 toplantısı, çünkü 3 ayrı hem NATO hem AB hem G7 toplantısı gerçekleştiriyor Batılı liderler. G7 bünyesinde en çok da gıda kıtlığı meselesini konuştukları anlaşılıyor. Çünkü bu savaş özellikle tahıl ürünleri hem Ukrayna hem Rusya önde gelen bir tedarikçi, Orta Doğu'dan tutun da Latin Amerika'ya uzanan bir cephede. Ve gıda kıtlığı sorunu ciddi diye teslim etti Joe Biden da. Tartıştık bunları dedi. ABD'de üçüncü büyük buğday, Amerika hem silah satmakla kalmıyor, buğdayın da pazarlayacağı bir ortam var. Yani savaş kimin işine aslında geliyor sorusunun belki biraz yanıtı buralarda gizli efendim. Ateşkesle ilgili müzakereler devam ediyor. Kendi kararlarıdır diyor Biden ama Ukrayna yönetiminin bağımsız, deminde aktardığım gibi Rusya tarafı bağımsız bir karar verme noktasında olmadığı görüşünde. Sığınmacılar konusunda onlara yardım etmekten bahsetti. NATO hiçbir zaman şu anki kadar birlik ve beraberlik içerisinde olmadı diyor. En başta tabii enerji meselesi, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için uğraşıyoruz dedi. Ursula von der Leyen 2030 senesine kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG, yani likit gaz tedarik edileceğini duyurmuş durumda. 15 milyar metreküp AB ile anlaşma sağlanmış. Ortak bildiride de tabii çeşitli iddialar ortaya atıldı Batı algısını yansıtması bakımından. Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunu sebepsiz ve haksız buldular. Yani demek ki Minsk anlaşmaları, BM onaylı çöpe atılması, Ukrayna içerisinde bir çözüm bulunamaması ısrarla bir sebep teşkil etmiyor onlar açısından. Öyle gözüküyor. Rusya'ya maliyet ödetmesi vurgusu var. Sığınmacılar ABD 1 milyar dolardan fazla, ABD 550 milyon euro yardım edecek Ukrayna'ya, siber saldırılar. Enerji güvenliğinde bağımlılığı azaltma vurgusu. Bu tabii biraz pahalıya patlayacak Amerikan LNG'si. Kuzey Akım 2'nin Almanya'ya boru hattıyla çok ucuza gaz taşıyacağı düşünüldüğü zaman dikkat çekici diyelim. Yaptırımları arttırmaya çalışıyorlar ama bir yandan da zorlandıkları anlaşılıyor. Siyasi mesajlar çok keskin. Britanya özellikle burada Fransa ve Almanya'yı eleştiriyor biraz. Hatta Rus çakacılar Britanya Savunma Bakanı'na tuzak kurmuşlar. Orada Ukrayna'da yapıp ettiklerine dair video, hatta YouTube'dan yasaklanmasını talep etmiş Britanya hükümeti. Ben izledim videolarını. Gerçekten yani hakikaten Ukrayna'yı bir bataklığa çevirme konusundaki azimleri dikkat çekiyor. Boris Johnson da her türlü desteği vereceğiz diyor. Fransa ve Almanya'nın pozisyonundan da çok mutlu değiller. Tam olarak aynı cephedeler mi? Soru işaretleri barındırıyor video izlendiği zaman. Zaten Minsk anlaşmalarını hiç istemediği Britanya ile Amerika'nın anlaşılıyor oradan. Ama Fransa ve ABD'nin birazcık uğraştığı başarısız oldu. Sonuçta Minsk Anlaşması'nı el birliğiyle öldürüp bu savaşın yolunu da açtılar. Tabii Polonya, oradaki en büyük Rusya karşıtı cephe, Amerika'ya daha fazla ihtiyacımız var dedi Cumhurbaşkanı. Macron biraz daha dengeli konuşmalar yaptı bu basın toplantısında NATO ve G7 zirveleri sonrası. Hatta Türkiye ile birlikte ateşkes ve kalıcı barış için çalışacaklarını da dile getirmesi dikkat çekici. Ukrayna'ya desteğe devam edeceğiz dedi ama gıda krizine dikkat çekti Fransa lideri. Eylem planına, acil eylem planına ihtiyacımız var dedi. Bir de notlarım arasında Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'nin açıklamaları var. Tarih ve coğrafyanın birleşimi güvenlik söz konusu olduğunda farklı ihtiyaçları beraberinde getirir. Bu dönem kuzeyde tansiyonu düşük tutmayı başardık. Bu muhafaza etmek istediğimiz bir tecrübe tersine çevirme yönünde bir ihtiyaç ve arzunun sinyalini vermedik sözleri yine benim dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii burada Türkiye tarafsız bir pozisyon, dikkat çekici bir pozisyon aldı ve Türkiye'nin önemi de dikkat çekiyor. Birazdan Ünal Atabay'a da soracağız. Zirvede Erdoğan'ın verdiği mesajlar bir yandan NATO müttefiklerinin caydırıcılık savunma yapısını güçlendirmeye çalıştığı, bir yandan Türkiye'nin ittifak ruhunu esas alarak gerekli katkıyı verdiği yeni stratejik konsept de Madrid zirvesinde ortaya çıkacak, Türkiye'nin de burada söz sahipliği var demesi dikkat çekiciydi. Diğer yandan da Türk sanayi savunma sanayi üzerinde bizzat müttefiklerimizin koyduğu kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimize vurgusu, açık ambargoları uygulamayı bırakın artık demesi dikkat çekiciydi yine. Türkiye'nin Putin'le Zelenski'yi buluşturma çabalarına atıf yapması önemliydi. Ev sahipliği yapmaya hazırız demesi önemliydi. Belçika'dan dönüşte, yani NATO zirvesinden dönüşte de uçakta değerlendirmeler yaptı. En son Amerikan medyasında S-400 sistemlerinin, Rusya'dan Türkiye'nin satın aldığı sistemlerin Ukrayna'ya verilmesi konusu canlı tutulmaya çalışıyor nedense. Bunun yasal bir koşulu var mı? Türkiye ile Rusya ilişkileri nasıl etkiler bu dikkatten kaçırılarak? Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta S-400 konusunda nasıl en başta bizim için bu iş kapanmıştır dediysek bugün de biz aynı noktadayız diyerek nokta koymuş oldu diyelim. Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır, bitmiştir dedi. Zelenski ile görüşecek bugün, Putin'le de yine görüşeceğim dedi. NATO zirvesinin değerlendirmesini yapacaklarını söyledi. Aynı zamanda sadece Amerikan şirketleri değil birçok markanın Rusya'dan ayrıldığını, bunun da Türkiye'ye gelebileceklerini artık bu şirketlerin söyledi. Kapımız her zaman açık vurgusu yaptı. Bir de İsrail Başbakanı ile bir araya gelme durumu olduğunu dile getirdi. Bu krizden faydalanarak Türkiye'nin belki pozisyonunu güçlendirmesi söz konusu. Bugün AB Liderler Zirvesi'nin ikinci günü var tabii ki. Stratejik pusulayı zaten bekleniyordu, kabul ettiler. Ama bunun dışında enerji önemli bir sorun. Özellikle Rusya liderinin petrol için, doğalgaz, petrol, enerji kaynakları için ruble ile ödeme kabul edeceğiz talepleri karşısında Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği acil müdahale çağrısında bulunmuş durumda. Ne yapacaklar? Hakikaten bu bir soru. Almanya Ekonomi Bakanlığı Rus gazı ve petrolü için ruble cinsinden ödeme yapmak şirketlerin kendi meseleleri diye bir açıklama yaptı. Yani bir yandan Amerika'nın yaptırım sopası var, bir yandan enerji sağlamak durumundalar. Sağlayabilmek için de ruble cinsinden ödeme yapmak için dolar vermek durumundalar. Hakikaten işleri karıştırıyor. Almanya Amerika ile sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik anlaşması imzaladı. Öyle geliyor haberler ama bu kaya gazı olacak. Bu da bir yandan da tabii çevreciler ve yeşiller açısından ayrı bir sorun. Çünkü Trump döneminde bu konuda bir takım adımlar atılması yeşilleri çok rahatsız etmişti. Şimdi bütün yeşil gündem çöpe mi atılacak bu krizin sonunda diye sorular var ortada. Romanya lideri Klaus Iohannis açıklamaları var. AB içinde bazı ülkelerin neredeyse tümüyle Rus doğalgazına bağımlı olmaları nedeniyle Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımların şu an için mümkün olmadığını söylemiş. Kuzey Akım 2 şirketi, AG şirketi, Kuzey Akım 2 iptal edildi bu süreçte biliyorsunuz. İflas başvurusunda bulunacak öyle bir noktaya gelindi ve Enerji fiyatları herkesi düşündürüyor. Almanya'da şimdiden bir paket açıkladılar. 15 milyar euroluk bir paket. İçeriği rahatlatmak durumundalar. Çünkü bu krizin Batı Avrupa ülkelerine yansımaları var efendim. Çalışanlara bir kereliğine 300 euro geri ödeme. Ailelere devletten aldıkları paraya ek olarak çocuk başına 100 avro, euro ödeme, sosyal yardım alanında 100 euro ek ödemeye 100 euro daha gibi, efendim toplu taşıma kullanımı için bilet 9 euroya 90 gün geçerli bilet gibi, benzin aynı şekilde, benzin fiyatında 30 sent, dizelde 14 sent indirim gibi gibi önlemler var. İspanya'da da büyük bir sorun haline geliyor. Tüm sektörleri, taşımacılık sektörlerini, grevler de devam ediyor, etkiliyor, belirtelim. Ve Çin'e gelelim. Tabii Çin bu koşullar altında bütün bu olup bitenlerin, Ukrayna krizi üzerinden Rusya'ya yönelik alınan tavrın dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi. Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin'in yaptığı açıklamada var bu. Ayrıca Çin'i de etkiliyor bu ihtilaf, gıda ithalatına Çin'in etkileri var dedi. Küresel ekonomi, ticaret, finansın yanı sıra tedarik zincirlerini çok etkiliyor dedi. Çin Rusya'ya bu konuda ya askeri harekat için yardım ettiği iddialarını bir kez daha reddetti. Reddederken de Amerika'ya sert çıktı. ABD'yi yalancı ve baş belası diye nitelendiriyor Çinli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian. Maksat diyor, odağı Çin'e kaydırmak ve çamur atmak olan mutlak bir dezenformasyon. Tayvan'la ilgili de hafiften bir kriz hali var ama Çin, Tayvan Ukrayna değildir, iç işleridir diyor. Tabii şu soru da var, Amerika Çin'in içerisinde Çin'e ait olmadığı iddiasındaki bir ülkeyi de silahlandırıyor. Tayvan'a silah veriyor Amerika. İşleri biraz karıştıran bir tablo ama Çin bu konudaki resmi tutumunun altını sürekli çiziyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin Pakistan'daki toplantısında konuktu ilk defa olarak. Oradan Kabil'e geçmişti, dün aktardım size. Ardından da Hindistan'ı ziyaret ediyor. Önemli bu çünkü Hindistan bütün kınamalara rağmen Rusya'yla 15 milyon varillik bir yıl sonuna kadar petrol anlaşması yapacağı söyleniyor. İddialar var bu konuda. Hatta bir Britanya heyeti de Yeni Delhi ziyaret etmek istemiş ama zahmet edip gelmeyin mesajı verilmiş. The Guardian gazetesinin haberi bu. Rusya ile ilişkiler konusunda Hindistan'a ders, Hindistan'ın sizden dinleyecek dersi yok tırnak içerisinde mesajı verilmiş. Şimdi bugün Çin Dışişleri Sözcüsü'nün, Dışişleri Bakanı'nın pardon, Hindistan ziyareti var. Sanki tablo, bununla ilgili bir tweet de vardı, çok güzel bir İngilizcesinden çevirerek söylüyorum. West and the rest diyor. Batı ile geri kalanı arasındaki ayrımlar artıyor, uçurumlar artıyor babında çevrilebilir. Dikkat çekici gelişmeler bunlar. Ayrıca Rusya dost ülkelere Bitcoin karşılığı petrol ve gaz satışı yapabileceğini de yapabileceği mesajları veriyor. Duma'nın Enerji Komitesi Başkanı bu yönde mesajlar vermiş en son yaptığı açıklamalarda. Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot'un da Soçi'den Türkiye'ye, Ermenistan, Mısır, İsrail, Kazakistan ve Özbekistan'a doğrudan düzenli uçuşlar başlatacağı açıklandı. Türkiye'ye haftada 38 sefer yapılacakmış efendim. Bu bilgiyi de aktarmış olayım. Dünya çapında protestolarla ilgili de bilgiler var. Onları da son olarak aktarayım. Konuğumuza birazdan döneceğiz. Ünal Atabay'la değerlendireceğiz. Tabii enformasyon savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Dün de bir parça konuşmaya çalışmıştık. Tam manasıyla bir karartma var. Haberleri, gelişmeleri, insanların aldığı tavırları tam olarak süzmek, çatışma alanıyla ilgili sağlıklı bilgiye ulaşmak günümüzde çok zor. Karşılaştırmalı yapacak bilgiye ulaşmak çok zor. Öyle Suriye Savaşı gibi de değil bu bağlamda. Orada da çok dezenformasyon vardı ama bu sefer tam bir karartma var. Özellikle Batı'da haber alınamıyor bu bağlamda ya da tek kaynaktan haber ve bilgi alınabiliyor. Batı'da olup bitenlerden benim derleyebildiğim bir Sırbistan'da tabii dün itibariyle pazar günü, daha doğrusu Belgrad'da 1999 bombardımanının yıl dönümü vardı. Orada NATO'ya karşı protesto gösterileri düzenlenmiş. çok büyük, çok yıkıcı 78 gün süren bir savaştı. Yani yaklaşık 3 aya yakın diyelim süren bir NATO bombardımanıydı. NATO müdahalesiydi yine BM onaysız. Sırplar burada en çok tabii ki Yugoslavya'nın parçalanmasında maalesef Güney Slav halkları mezhep kimlikleri yani Katolik, Ortodoks ve Müslüman olarak mezhep kimliklerine ayrılıp birbirlerini gırtlaklar hale gelmişlerdi. Uygulanan politikaların etkisi büyüktü. Şimdi tabii orada birileri kötü, öbürleri iyi ilan edildi. Tarihe böyle iyi kötü yani herkesin çıkarları, perspektifi, nedenleri, sosyoekonomik, toplumsal bunları tartışmak yerine birileri iyi, birileri kötü algısının belki ilk savaşıydı demek lazım. Dolayısıyla Sırbistan'da bir yara bu. Nasıl Çinliler Belgrad Büyükelçiliğimizin NATO tarafından vurulmasını hiç unutmayacağız diye söylüyorsa Yugoslavya'nın Sırpları için de bugün aynı şey geçerli. İsrail'de Natanya kentinde Rusya'ya destek gösterisi var. Tabii Rusya Federasyonu'ndan aslında Ukrayna tarafından da Donbas'tan da çok sayıda Yahudi asıllının İsrail'e çok yakın ilişkileri vardır. Orada da bir destek gösterisi yapmışlar dikkat çekici Rusya'ya. Avusturya'da da bir NATO karşıtı ufak miting düzenlenmiş. Bu arada Arjantin'de 1976'da askeri darbe bunun 46. yılı orada da bir takım gösteriler düzenlenmiş. Arjantin 20. yüzyılda 6 askeri darbenin vuku bulduğu bir yer. Tabii ABD destekli en sonuncu darbede 7 yıl süren bir diktatörlük dönemi başlamıştı ve Arjantin açısından çok feciydi hakikaten muhalefetin kaçırıldığı, işkence edildiği, öldürüldüğü 700'den fazla evet 700'den fazla gizli tutanak tutuklama merkezinin kurulduğu 9000 kişinin öldürüldüğü feci bir darbeydi tabii. Çok sayıda 30.000'den fazla insanın yok edildiği, kaybedildiği bir darbeydi. Orada da onu anıyorlar. Bu da 20. yüzyıl dünya tarihinden bir yaprak diyelim efendim. Evet, konuma bağlanacağız birazdan. Ünal Atabay'la konuşacağız diyelim. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeli ...lerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, arkadaşlarım konuğumuzu bağlamaya çalışıyorlar. Galiba bir telefon hattında sıkıntı var. Ben bağlanana kadar size evet bağlamışlar tamam. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda 21. Yüzyıl Enstitüsü'nden Ünal Atabay var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
İyi yayınlar Ceyda Hanım, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim. Kusura bakmayın, sizin de yayınlarınız vardı galiba, oradan çıkarttık sizleri.
Estağfurullah.
Evet, şimdi ben bugün gelişmeleri özetlemeye çalıştım. Biraz tabii sahadan bilgi almakta zorlanıyoruz karşılaştırma bakımından ama tabii siyasi olarak da pek çok şey gerçekleşiyor siyasi cephede. Bu haftaya damgasını vuran NATO, AB ve G7 zirvesiydi. Mesajlar oradan pek çok çıktı, onları özetlemeye çalıştım. Rusya'ya yönelik bir birlik görüntüsü var Batı'da ama bir yandan da bu kriz hem ekonomik yankıları açısından dünyada sanki yeni bir dönemi başlatmış gibi gözüküyor. Batı'da da bir takım sıkıntılar göze çarpıyor. Siz öncelikle bu son iki günde gerçekleşen, bugün de AB zirvesi var aynı şekilde. Zirvelerden çıkan resmi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sorarak başlayayım efendim.
Valla yani Ceyda Hanım, zirveden çıkan sonuç savaşın uzatılması. Hı hı. Savaşın da uzayacağı anlaşılıyor. Çünkü Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekleri yönünde biliyorsunuz sonuç bildirgesinde de ifade evet. edildi. Yani silah mühimmat açısından özellikle tank savar silahları, uçak savar hava savunması füze sistemleri. Şimdi bunları Ukrayna ordusuna ve diğer lojistik destek sistemleri vesaire verildikçe tabii ki Ukrayna ordusunun bir taraftan da bu ihtiyacını iletiyor, istiyor, bildiriyor Batı'ya. Savaşın uzayacağı anlamına geliyor. Hı hı. Yani direnme kapasitesini arttıracaklar Batı. Dolayısıyla Rusya ile olan muhasematında süreceği anlaşılıyor. Şimdi hem savunma harcamalarını bir taraftan NATO yükseltiyor yine bu kararda. Bu da yani hem küresel anlamdaki güvenliği de tehdit ediyor. Aynı zamanda küresel anlamda güvenliği de dengeliyor. Şimdi bu hepsi bir denge meselesi. Esas olan hedef. NATO'nun buradaki ortaya koyduğu hedef Çin ve Rusya'ya odaklı olduğu için bu defa NATO'nun sanki yeni alan tanımlaması alanın dışında, işte Afganistan'da biz bunu yaşadık, Libya'da yaşadık ama bunlardan biraz daha farklı. Alan dışında da operasyonel kabiliyeti yapabilecek veya oralara da aynı işte Ukrayna'da olduğu gibi destek sağlayacak. Yani bir kapının açıldığını da görüyoruz. Doğrudan NATO unsurları orada değil ama aynı zamanda büyük bir silah mühimmat desteğiyle hedef ülkedeki silahlı gücün kapasitesini arttırmak suretiyle orada etkili olmak. Bu Ukrayna sahasında görünüyor. Tabii orada olan, arada kullanılan ülkelere tabii ki büyük hasar ve zayiat veriyor. Ukrayna'da şu anda yaşandığı gibi. Bu da ayrı bir konu.
Evet.
Yani buradan diğer bir yönüyle NATO toplantısından ne sonuç çıktı? Barışa dair değil de savaşa dair bir sonuç çıktı. Yani savaşın sürdürülmesine dair. Aynı zamanda Doğu Avrupa'nın güçlendirilmesi meselesi var. Bunda ısrarcı oldukları görünüyor. İşte diğer dört ülkede zaten Baltık ülkeleri, Polonya'da hazır ani mukabele güçleri vardı. Bunlara diğer dört ülkeyi daha ilave ettiler. İşte Slovakya, Romanya başta olmak üzere. Burada da etkili kılacak güçleri oluşturdular. Yani burada sonuçta NATO'nun Rusya karşısında geri adım atma niyeti yok. Rusya'nın da
geri adım atma niyeti yok. Evet.
Şimdi bu karşılıklı vazgeçmeme yani vazgeçmeme yönündeki karşılıklı irade Ukrayna sahasının dışına da taşıyacak şekilde bir çatışma riski
barındırıyor. Evet.
Barındırıyor. Bu bölgesel bir savaşa dönüşebileceği gibi hiç arzu etmediğimiz bölgesel savaştan da çıkarak küresel bir çatışmaya da evrilme riskini fotoğrafında barındırıyor açıkçası.
Evet. Burada Çin'in tabii anılması, Çin'e sürekli olarak bir takım suçlamalar getirilmesi ve Çin'in sürekli olarak bu krizin başından beri bunları yalanlaması. En son bugün de 23. yıl dönümünde Yugoslavya'da Belgrad Büyükelçiliğimizin NATO tarafından bombalandığını asla unutmayacağız diye açıklama yaptılar. Böyle bir yandan da sanki Çin'e ekonomik olarak bizimle hareket etmek zorundasınız mesajı verip Rusya'ya yardım etmeyin diyorlar. Çinliler biz Rusya'ya yardım etmiyoruz diyorlar ama siyasi resimde tabii Çin de kendisini Rusya'dan sonra bir ikinci hedef olarak mı görüyor? Askeri anlamda, çünkü orada da bir takım sıkıntılı tablolar var her ne kadar birebir benzemese bile. Ne dersiniz? Yani bu küresel hani bölgesel savaş riskinden çıkıp küresel savaş riskine de girebilir diye bir temkinlik payı bırakıyoruz kaçınılmaz olarak. Bu çok büyük bir şey olmaz mı? Yani NATO, Batı da bunlar daha rasyonel ele alınamaz mıydı ya da efendim? Ne dersin?
Şimdi Ceyda Hanım, burada Rusya ve Çin'in birlikte hareket etmesini istemeyen bir batı var. Daha doğrusu bunun üzerine de bir hesap kuran batı var. Biliyorsunuz Çin ve Rusya'nın arasında çok sayıda anlaşma var. Aslında savunma işbirliğine kadar giden, müttefiklik seviyesine kadar giden anlaşmaları var. En son kış olimpiyatlarında da biliyorsunuz bunlar bir kısmı imzalandı.
Evet.
Burada Çin'i Rusya'dan ayırmak istiyorlar. Eğer ayırmaz ve birliktelik oluşturduğu takdirde Çin ve Rusya blok oluşturduğu takdirde NATO ve Batı'nın başka Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iki blok karşısındaki zorlanacaklardır. Hem askeri anlamda zorlanabilirler hem ekonomik anlamda. Şimdi bunu gördükleri için Çin'i Rusya'dan koparmak amacı var. Bunu da işte belki de sevil yoluyla, dolaylı yoldan bir tehdit vari bir benzer konuşmayla Çin'i şu anda Rusya'nın uyguladığı bu operasyondan koparmak istiyorlar.
Evet.
Zaten destek verilmemesi. Yani hem lojistik anlamda destek verilmedi. Şu anda Çin'e güvenmiyorlar bir yerde aslında. Onu da söylüyorlar. Lojistik anlamda bir destek vermemesi. İşte ekonomik yaptırımlara katılması bir nevi. Dünyanın çoğunluğunun uyguladığı şekilde hareket etmesi gibi bir beklentileri var. Ama Çin'in de kendine ait bir güvenlik sorunu var kendi bölgesinde. Yani Asya Pasifik bölgesinde işte AUKUS dediğimiz Avustralya, Amerika'nın ve İngiltere'nin birlikte hareket ettiği, kurdukları, Fransa'nın tasfiye edildiği bir yapılanma var. Veya Kuat dörtlüsü dediğimiz, belki Hindistan o bölgede kalmayacak artık, bilemiyorum ondan çıkacak. Veya orada bir Asya Pasifik NATO'su gibi bir yapılanma ile Çin de bir taraftan tehdit edilmeye çalışılıyor. Çin'in de kendisine ait bir güvenlik garantileri isteği veya arzusu da olabilir. Sadece Rusya güvenlik garantisi istedi işte NATO'dan ve Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nden, ama aslında benzer belki güvenlik garantisi talebinde Çin de bulunacaktır. Çin'in de böyle bir sıkıntısı var. Tayvan noktasında var. Güney Çin Denizi'nde olan bazı noktalarda Amerika'nın oradaki tazikleri var. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla Çin fotoğrafını Rusya ile birlikte olmaktan ayrı düşünülmesini ve birlikte hareket etmemesini isteyen bir Amerika var. Yani NATO'dan da verilen mesajlarda bu var. Bunun altını özellikle çizildiğini görüyoruz.
Peki, Türkiye'ye gelelim. Şimdi tabii bu kriz Türkiye'nin önemini arttırdı. Çok açık bir biçimde Batı'dan verilen mesajlarda da çok net gözüküyor. Pek çok insan Türkiye'nin nasıl tavır alacağını hala da tartışıyor. Cumhurbaşkanı da NATO zirvesinin katılımcıları arasındaydı. Baştan beri tarafsız durma çabası olduğu gözleniyor net bir biçimde. Bir yandan arabuluculuk yapma arzusu olduğu anlaşılıyor. Bunun kısmen karşılığı da varmış gibi bir görünüm var. Bir yandan da Cumhurbaşkanı savunma sanayi ile ilgili Batı ile yaşanan geçmiş sıkıntılara atıf yapan da mesajlar elde verdi. Burada bir el üstünlüğü elde etmiş gibi gözüküyor. Öncelikle tabii Türkiye'nin Montreux anlaşması nedeniyle, ki biraz trajikomik bir biçimde geçmişte burada Türkiye'de uyarıda bulunan subaylarımızın başına gelenleri düşünürsek, enteresan da onların uyarılarını belki doğrulayan bir takım gelişmeler de yaşıyoruz. Bu Türkiye'nin öncelikle tarafsızlığa kendisini yerleştirmiş gözüküyor, yaptırımlara da müdahil olmayarak. Türkiye'nin tutumunu nasıl görüyorsunuz? Gerçekten bir el üstünlüğü elde etti mi? Nasıl bir yol buradan alması gerekir sizce?
Yani şimdi tabii Türkiye'nin coğrafi pozisyonu, jeopolitik konumlanması, stratejik avantajları veya dezavantajları bulunduğu bölge itibariyle baktığımızda Rusya ile Batı arasında, Amerika Birleşik Devletleri özellikle arasında ihtiyaca göre kendi ulusal güvenliğini önceleyecek şekilde bir denge tahtasına, bir denge noktasına oturması ihtiyacı var her zaman. Şimdi bu dönemsel olarak bazen değişebilir. Ama ağırlıklı olarak bir denge politikası Türkiye'nin her zaman daha lehine görünüyor. Burada da Ukrayna özelinde şu anda bir denge politikası yürütüyor Ukrayna özelinde. Ama bazen bu biliyorsun Rusya ile birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Bazen Batı miğferinde kendi ulusal çıkarlarını gözetmeye çalışıyor. Şimdi burada bir denge politikası yürütmesi, Rusya ile çok yakın ilişkilerimiz var. Hem ticari, ekonomik, hem askeri anlamda da işte S-400'ler meselesi konuşuyoruz, Akkuyu nükleer enerji santralini konuşuyoruz, birçok turizm meselesi var. Ama öte yandan Ukrayna ile olan ilişkilerimiz var. Şimdi bu dengeyi bu savaştan asgari zararla çıkacak şekilde Türkiye bir politika izlemeye çalışıyor. Ama bunun sürdürülebilirliği, devam edebilirliği, harekat süresince ve barış süre dönemine de eğer girildiğinde devam eder mi, edemez mi? Tabii onu bilemiyoruz.
Evet.
Çünkü bir Batı'nın tazyiki var. Batı burada tazyik etmeye çalışıyor. İşte yaptırımlara Türkiye'nin de dahil olması isteniyor. İşte NATO toplantısında da biliyorsunuz bu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşünde gazetecilerle yaptığı röportajda ise bu yaptırımlara katılmayacağını açıkça ifade etti. Yani bu Türkiye'nin tabii ki zaten ulusal güvenliği açısından uygun olan şu andaki bir hareket tarzı. Şu an evet. Gündemdeki de bu. Ama öte yandan Rusya ile ilişkilerimizin bozulmaması da çok önemli. Çünkü biz bölge komşu ülkeyiz. Yani Rusya ile de çok yakın ilişkilerimiz olan bir ülkeyiz. Öte yandan Suriye sahasında birlikte hareket etme ihtiyacı önümüzdeki günlerde olma ihtimali olan bir Suriye sahası da var bizim için.
Evet.
Akdeniz aynı şekilde. Şimdi bütün bunların üzerinden fotoğrafa baktığımız zaman Türkiye Batı ile Doğu arasında, Batı ile Rusya arasında bir taraftan da arabuluculuğa da biliyorsunuz bu anlamda evet. Da bir arzusu var. Ama bir taraftan İsrail bunu kapmaya çalışıyor. Böyle bir hamle de var. Belki Fransa ile birlikte sanki ben biraz da böyle bir yani acaba ikili eş güdüm içerisinde bir arabuluculuk gibi bir şey de hissediyorum ben. Fransa Türkiye.
Evet. Macron da benzer bir şey söyledi. Dikkat çekiciydi. Sanki Fransa'da biraz daha ayrıksı durma çabası içindeymiş gibi biraz kıvranma var tabii orada ama hani Türkiye'ye atıf yapması çok dikkat çekici ilişkilerin kötülüğü düşünülürse değil mi?
Evet, ben yani şimdi bunu ilk defa belki sizin radyonuz üzerinden konuşuyoruz şu anda bunu. Bu çok tartışılmayan bir konu. Belki önümüzdeki günlerde tartışılacak. Sanki ben Rusya, Fransa ile Türkiye'nin eş başkanlığı şeklinde bir yöntemle bir arabuluculuğa sanki hamle yapıyor gibi gördüm ben. Bu Batı tarafından da kabul görebilir. Amerika'da bunu destekliyor olabilir. Çünkü Macron'un görüşmeleri, Batı'nın biraz yumuşaması, Türkiye'ye yönelik biraz tutumundaki bazı hareketleri böyle bir şeyi çağrıştırıyor. Belki bunu konuşacağız önümüzdeki günlerde, onu da bilemiyorum.
Evet. Peki işin mesela Türk savunma sanayi açısından baktığımızda ne görüyorsunuz? Şimdi tabii çok dikkat çekici, çok tartışıldı. Geçmişte aslında yani bir ay öncesine kadar yapılan S-400'lerin teslimatı, Amerikan ambargoları, Katsa yaptırımı vesaire onların hepsi çöpe gitti şimdi öyle gözüküyor. Hatta S-400'lerin Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya vermesini istedikleri anlaşılıyor. Çeşitli biçimlerde yansıttılar. Resmi açıklama olmasa bile bu konuda çok net bir resmi açıklama doğruladılar bu konunun da görüşüldüğünü ve Türkiye savunma sanayine de yaptırım uyguluyorlar yani. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın mesajlarından bir tanesi de yani müttefik ülkelerin bize uyguladıkları yaptırımlar da yani hani açık açık ambargoları da bırakmanız lazım falan şeklinde. Bir el üstünlüğü mü elde etti Türkiye buradan kendi pozisyonu itibariyle?
Ya şimdi Ceyda Hanım hakikaten gerçekten Batı'nın şöyle bir iki yüzlülüğü var. Çok enteresan. Bir taraftan Türkiye'ye yaptırımda bulunuyorsun. Savunma sanayi üzerinden.
Evet.
Ama öte yandan NATO'nun güçlendirilmesi, NATO'nun savunma sanayi kapasitesinin arttırılması ve bütçesinin her ülkenin işte %2 hedef. Gayri safi milli hasılanın oranı %2'de savunma harcamasını ayırmasını istiyorsunuz, bekliyorsunuz. Evet. Şimdi bir taraftan da NATO'nun da kendi içinde veya Batı'nın kendi içinde alışveriş ve yani savunma sanayi üzerinden birbirlerini destekleyecek teknoloji transferi dahil birlikte üretim dahil. Şimdi işte SAMP/T'leri konuşuyoruz. Fransa, İtalya, Türkiye mesela bu da görüşüldü bu toplantıda. Yüksek irtifa savunma sistemi ara verilmişti biliyorsunuz 2017'de. 2018 yılında. Şimdi tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. Şimdi böyle bir işbirliğine giriyorsunuz ama bir taraftan da ambargo uyguluyorsunuz. Gerçi bunu İngiltere biraz şey yaptı, iptal etti bu şeyi ama Kanada, Amerika devam ediyor bir taraftan. Almanya aynı şekilde devam ediyor. Evet. Şimdi bunları, burada bir çelişki var. Bu çelişkinin aşılmasında Batı da görüyorum ki çaresiz ama Türkiye'nin de beklentileri var öte yandan. Yani evet, Türkiye Rusya ile ilişkilerini, Batı ile ilişkilerini denge sistematiği içerisinde yürütebilmesi için veya bazen Rusya üzerinden, Türkiye üzerinden Batı'nın, Rusya'nın Batı ile işte bu Ukrayna noktasında bir diplomasi kanalının açık tutulabilmesi için Türkiye'nin de bu anlamda köşeye sıkıştırılmadan Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin destek olması gerekir.
Evet,
yani Türkiye'nin beklentisi de bu. Yani burada da bir maalesef çifte standart yaşıyoruz. Onu da görüyoruz açıkçası.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için efendim. Daha devam edeceğiz konuşmaya.
Ben de
çok
teşekkür
sağ olun.
Ederim. İyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım. Sağ olun.
Sağ olun. Evet, Ünal Atabay'la konuştuk. Güvenlik analisti 21. Yüzyıl Enstitüsü'nden kendisi hem NATO G7 AB zirveleri sonucu Batı'da oluşan resmi hem de Türkiye'nin burada biraz çatışmaya çekilmeye çalışıldığı ve tarafsızlığını korumaya çalıştığı izlenimi doğuyor. Bütün bunları değerlendirmeye çalıştık. Bugün bu hafta size Bob Dylan'dan Blowing in the Wind'le veda edelim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before